Ayrım 9. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 90. Profesör Haberal. Ha tabii, şimdi Bedrettin Dalan bir defa Amerika'da kendisi de benim bu dinleme kararı olmayan telefonlardan aradı. Dolayısıyla bu da bu dinleme kararı olmayan telefonlarda yapılan bir konuşmadır. Dolayısıyla hastalığı ile ilgili problemi vardı ve o problemi oradaki arkadaşım vasıtası ile hallettik. Gerçekten Bedrettin Bey beni aradığı zaman bana demişti ki eğer Amerika'da doktor tanıdığın olmazsa gerçekten çok sıkıntı olacaktır. Bana yardımcı olur musun? Ben de oranın Miami Üniversitesi'nin Transplantasyon Enstitüsü başındaki arkadaşım Andreas Tzakis'e telefon ettim, mail gönderdim ve gerekli işlemler yapıldı. Bunun arkasında Bedrettin Dalan vardı. Yapılan toplantıda aynen ifadesini burada belirtiyorum. Mehmet Bey, burada gerçekten ne kadar itibarınız varmış. Beni krallar gibi baktılar. Burada ifadesi budur. Tabii bunlar söylenirken ülkemde neler oluyor, ne şekilde oluyor, bunlar aramızda konuşuldu. Şimdi bunu neden söyledim? Gölbaşında bir kazı yapıldı benim yolumun üzerinde. Gölbaşı'nda Patalya Oteli'ne ben her akşam giderim. Orada o villalar yapıldı. O villaları Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı. O villalar işte, ha çalışma inşaatlar devam ederken, oradan herkes böyle gidip gelirken, orada bir kazı yapıldı ve oradan yanlış hatırlamıyorsam bir takım patlayıcı maddeler çıktığı söylendi. Şimdi bu kadar kazı yapılıyor Sayın Başkan. Kazı yapılıyor, yani herkesin böyle gidip geldiği yol üzerinde kazı yapılıyor. Hem de nasıl bir yerde? İnşaatın yapıldığı bir yerde inşaat yapılıyor. Burada villalar yapılıyor. İnşaatın yapıldığı yerde bitmiş oralar kazı yapılıyor. Hem de neyle yapılıyor? Kepçeyle yapılıyor ve deniyor ki aa bakın burada bir silah bulduk. Şimdi yani ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak buna ne demem gerekiyor Sayın Başkan, söyler misiniz bana? Ne diyeceğim? Yani benim bir yerde her gün her akşam gidip geldiğim bildiğim gölbaşı yolu burası. Eğer birisi bunu çıkıp bana açıklarsa desin ki evet biz bu silahları buraya gömdük. Bu inşaat yapılırken geldik, sonra biz çıkardık. Bunu söylemek acaba hata mı? Bu ülkenin gerçeklerini söylemek acaba yanlış mı? Eğer bu ülkenin gerçeklerini söylemiyorsak bana göre hata yapıyoruz denebilir. Eğer bu ülke, söyledim daha önce, anayasal hakkını kullandıramayacak duruma gelirse o zaman bunun sorgusunu yapalım. Evet, orada benim yaşadığım bir olay maalesef böyle. Bu olayı kabul etmem mümkün değildir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bedrettin Dalan'a söylediğim şey budur. Ha, diğeri Sayın Bedrettin Dalan'ın bir yorumudur. Evet, bana bahsetti işte, bakın. Ha, genelde benimle sağlığı ile ilgili konuştu. Acaba işte böyle bir şeyler geldi, hiç benim bilgim yok, duymadım da, ülkede de duymadım, birisinden de duymadım. Böyle bir plan olsa bilmem de, gelmedi de, çok açık ve net olarak bunları söylüyorum, o kadar. Duruşmaya kısa bir ara verildi. Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. Sanık Mehmet Haberal yine video konferans yoluyla tekrar huzura alındı. Çapraz sorgusuna devamla. Mahkeme Başkanı. Buyurun Savcı Bey. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Aradan önce Bedrettin Dalan'la yapmış olduğunuz telefon görüşmesini okumuştum size. Siz de orada, ya şimdi burada tabii daha böyle bir takım uydurma kazılar yapılıyor, uydurma kazılar yapılıyor. Kazılarda güya silahlar bulunuyor, bilmem ne. Bir oyun, bir rezalet ki iğrenç bir tablo. Bu sözünüzü sormuştum. Siz de orada inşaat yapıldığından bahsettiniz. Yani sizin somut bir bilgi olup olmadığı konusunu açıklamanızı söylemiştim. Size ait bir bilgi var mı? Yani inşaatçılar orada çok yakın yerde inşaat mı yaptılar? Siz onu mu gördünüz? Profesör Haberal. Evet, orası benim yolumun üzeridir. Ben her akşam Gölbaşı'ndaki Patalya Oteli'ne gidip gelirim ve orada bir inşaat yapılıyor. Şimdi ve sonra burada geliyor bir kepçe ile kazı yapılıyor ve buradan silah çıktığı söyleniyor. Ben bunu söyledim. Bunu burada da söylüyorum. Ben oradan her gün gidip gelen bir kişiyim. Acaba gece birisi geldi oraya kepçe kullanarak silah mı gömdü? Sonra gelip ertesi gün ne yapayım, başka zamanda gelip birileri oradan çıkardı mı? Şimdi kusura bakmayın, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Ülkemizde olanları görmek durumundayız. Yanlışları da söylemek durumundayım. Eğer bunları söylemezsek sadece başkalarına değil kendimize de zarar vermiş oluruz. Bunu çok iyi bilmek durumundayız Sayın Başkan. Dolayısıyla bu benim yaşadığım bir olaydır. Bu olaydan da çok rahatsız oldum ve bu rahatsızlığımı da dile getirdim. Hepsi bu kadar. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Siz oradan çıkan silahları gördünüz mü? Mühimmatları. Profesör Haberal. Hayır, ben görmedim. Ben görmedim. Verilen bir iki kelime anlaşılmadı. Basından öğrendim zaten. Basından. Ben gördüm diye bir şey söyledim mi Sayın Başkan? Ben bu silahları gördüm diye bir şey söyledim mi? Zaten benim söylememe gerek yok ki. Maşallah her gün basında bunlar çıkıyor ve basında da beyanatlar. Şurada kazı yapıldı, şu çıktı. Gölbaşı'nda kazı yapıldı, şu çıktı. Benim görmeme gerek yok ki. Bütün vatandaşlar bunları okuyor. Ben gördüm diye bir şey de bulundum mu? Hayır, böyle söylendi. Ama ben de orada yaşadığım bir olayı. Beni arayan İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış, bu ülkeden Yeditepe Üniversitesi gibi bir üniversiteyi kurmuş ve o kurumun mütevelli heyetinin başkanı olan bir kişi orada duyduklarını benimle paylaştı. Ben de maalesef burada ben böyle bir olay yaşadım diye belirttim. Hepsi bu kadar. Bunun başka yorumlayacak bir tarafı yoktur. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Sizin bu görüşmeleri yaptığınız sırada Bedrettin Dalan'ın yurt dışına kaçtığından, arandığından haberiniz var mıydı? Profesör Haberal, hayır haberim yoktu. Ben daha sonra öğrendim. Ben Bedrettin Bey ile öyle sık sık görüşen bir kişi değilim ki. Benim işim var, gücüm var. Ben işimle uğraşıyorum. Aa, bir baktım, bir gün bu hakkında dinleme kararı olmayan, yani hastanemin ofisinden beni aradı Bedrettin Bey. Amerika'da olduğunu, kendisinin ciddi kalp sorunları olduğunu söyledi. Ben de bir hekim olarak da bu benim görevimdir. Üzerime düşen görevi Hipokrat yemini etmiş bir hekim olarak ve bu görevi yaptım. Ve bu görevi de yaptığım için, o sağlığına kavuştuğu için gerçekten görevimi yaptım diye kendimi bir yönde mutlu addediyorum. Hekimlik görevimi yapmış oldum. Gerisi benim bilgimin dışında olan şeylerdir. Zaten söyledim Sayın Başkan. Ben Ergenekon olayını basından öğrenen bir kişiyim. Bunu defalarca söyledim. Yazılı beyanatımda söyledim. Verdiğim her ifadede söyledim. Gerek savcıda gerek hakimde bunu her zaman söyledim. Yani daha ne söyleyeyim bilmiyorum yani. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Bedrettin Dalan ile irtibatınız nereden kaynaklanıyor? İlişkinizin boyutunu açıklar mısınız? Profesör Haberal. Ha, Bedrettin Dalan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu dönemde ben İstanbul'da daha önce diyaliz merkezi kurmuştum. Bostancı'da, Bostancı değil mi? Yanlış, Bostancı, Bostancı. Bostancı değil mi? Bostancı'da bir diyaliz merkezi kurmuştum. Sonra orasını ilgili kişi sattı daha sonra. Diyaliz merkezi yeri arıyordum ve o vesile ile biliyorum. Zaten Bedrettin Bey daha sonra, kaldı ki 1991 seçimlerinde Bedrettin Bey yanlış hatırlamıyorsam adaydı. Ve hatta bakanlık falan da yaptı diye biliyorum. Yani yine ben hem İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan tanıyorum hem de bu yani siyasi faaliyetleri dolayısıyla tanıyorum. Ve daha sonra da İstanbul Yeditepe Üniversitesi'ni kurunca arada bir, 6 ay, 1 senede bir beni arar. İşte acaba üniversitede ne yapıyorsunuz ki? Ben de onları yapayım. Hatta kuruluşunda bile müdürünü bana göndermiş. Acaba bu konuda bize yardımcı olur mu Mehmet Haberal diye. Ben de kendisine bütün bildiklerimi aktardım. Ve ondan sonra Yeditepe Üniversitesi'ni kurdu. İlişkim bundan ibarettir. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Dosya arasında Bedrettin Dalan ile dava sanıklarından dönemin Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Levent Ersöz'ün yaptığı görüşme kayıtları var. Sizin Bedrettin Dalan'ın yaptığı bu görüşmeden ve görüşme içeriğinden haberiniz var mıdır? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Hayır, kesinlikle, hiç kesinlikle haberim yok. İlk defa sizden duyuyorum şimdi. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Siz Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur'la tanışıyor musunuz? Profesör Haberal. Hayır, kesinlikle, yani bu olay nedeniyle gazetelerden, medyada okudum, o kadar. Başka da tanımıyorum, bilmiyorum. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Dava sanıklarından Tuncay Özkan ile olan bağlantılarınızı açıklar mısınız? Profesör Haberal. Kiminle? Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Tuncay Özkan. Ahmet Tuncay Özkan. Profesör Haberal. Evet, Tuncay Bey ile. Tuncay Bey'i ben medyadan tanırım. Ve daha sonra bu Kanal Türk'ü kurunca kendisiyle daha önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanlığında verilen bir resepsiyonda karşılaştık zaten. Gördüğüm kadarıyla en önde oturuyor ve orada işte ayaküstü sadece işte konuşup nasılsınız, iyi misiniz diye. Daha sonra da Yaşar Okuyan'la beraber beni ziyarete geldiler ve daha önce belirttiğim gibi Kanal Türk'le ilgili bir problemleri varmış. Acaba biz bunu nasıl çözeriz diye kısa bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra da zaten Tuncay Bey ile bir daha görüşmedik. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Dosya içerisinde iki defa. Profesör Haberal. Ama benim tanıdığım çok değerli bir kişi Tuncay Bey. Burada hiç yani şüphe yok yani. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Dosya içerisinde bir telefon görüşmesi var. Dava sanıklarından Ahmet Tuncay Özkan ile Mesut Özcan arasında geçen görüşme 2 Mayıs 2008 tarihinde özetle şöyle deniyor. Ahmet Tuncay Özkan'ın "Görüşme çok olumlu geçti" dediği, Mesut'un "He" dediği, Ahmet Tuncay Özkan'ın "Derhal" dedi. "Bu vatan için" dedi, "bir çivi çakmak değil, vatan bir borçtur" dediği, Mesut'un "Hadi canım." Ahmet Tuncay Özkan'ın "Bunu derhal yerine getireceğim. Pazartesi günü bu konuda bilgi vereceğim size" dediği, diyor. Mesut da "Süper" diyor. Ahmet Tuncay Özkan "Kapıya kadar yolcu etti, uğurladı" diyor. Mesut da "İnanmıyorum ya" diyor. "Evet" diyor Mesut. "Haber al kardeşimiz mi, öteki mi?" diye soruyor. Ahmet Tuncay Özkan "Evet evet, haber al, haber al" dediği. Mesut'un "İyi, hadi bakalım." Ahmet Tuncay Özkan da "Evet" diyor. Mesut'un "İnşallah. Neredesin sen?" diye devam ediyor görüşme. Bu görüşmeyle sizin beyanlarınız arasında bir çelişki oluştu. Emniyette size sorulduğunda Tuncay Özkan bana Kanal Türk ile ilgili kapatma davası ile geldi. Bu konuyu yukarıda izah etmiştim. Memleket ile ilgili konularda ülkem için bir çivi çakmak gerekirse onur duyarım. Bu lafı da her yerde söylemişimdir. Ben zaten beni ziyarete gelen tüm konuklarımı kapıya kadar geçiririm. Mesut Özcan isimli şahsı tanımıyorum diyorsunuz. Ahmet Tuncay Özkan ise duruşmada Mehmet Haberal'a Kanal Türk televizyonunu satın alır mısınız diye sormaya gittim. Herkese sorduğum gibi kendisine gittim. Başkent Hastanesi'nde ameliyattan çıkarttılar, hatta aşağıdan yukarıya geldi. Çok zamanım yok dedi. Dedim ki efendim böyle böyle biz Kanal Türk televizyonunu satıyoruz, bunu alabilir misiniz? Tuncay Bey biz kendimizinkiyle baş edemiyoruz, bu konuda bir şey şöyle yani alamayız dedi. Bu kadardır biliyor musunuz? Toplam bir dakika veya bir buçuk dakikalık bir görüşmedir. Teşekkür ettim. Kendisi de tekrar aşağıya indi. Yani hepsi topu topu budur yani diyor. Bu görüşmeyi ve görüşme konusunu hatırlıyorsanız detaylı olarak açıklar mısınız? Profesör Haberal. Şimdi bir defa o bahsettiğiniz telefon görüşmesini itiraf edeyim ki hatırlamıyorum. Ne gibi bir telefon görüşmesidir? Ha, diğer konuyla ilgili Tuncay Bey orada oturuyor. Bir defa Tuncay Bey ile kesinlikle Kanal Türk'ün satışı ile ilgili bir kelime bile konuşmadık. Sadece Tuncay Bey, Yaşar Bey ile beni ziyaret etmesinin sebebi böyle böyle bir sorunumuz var. Bu kanalın sorununu zaman zaman sizin de başınıza geliyor. Acaba yani bu kanalın yargısal sorununu nasıl halledebiliriz diye aramızda bir konuşma olmuştur. Diğer konu da doğrudur. Beni ziyaret eden misafirlerim kim olursa ben onları kapıya kadar geçiririm. Bu benim kuralımdır. Bu benim nezaket kuralımdır. Bu benim özelliğimdir. Bu da elbet ki bir başkalarıyla mukayese edilecek bir durum değildir. Herkesin kendine göre bir özelliği vardır. Eğer böyle bir şey bir ifade vermişse Sayın Özkan orada oturuyor. Lütfen yani beni tekzip etsin ve yahut da teyit etsin. Benim söyleyeceğim bundan ibarettir. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. İddianamede örgüt yöneticiliği ile itham edilen diğer sanıklardan Ahmet Hurşit Tolon ile yaptığınız bir telefon görüşmesi var. Bunu size okuyorum. 11 Haziran 2008 tarihinde saat 13.49'da Ahmet Hurşit Tolon ile aranızda geçen görüşmede özetle Ahmet Hurşit Tolon'un "Derin saygılarımı sunuyorum. Bu iş sizin ile beraber olacak. Bu öbür iş, hereki işi, bu sizin bulunduğunuz yerde olur. Başka türlü olmaz." dediği, sizin "Paşam çok teşekkür ediyorum. O konuyu ben özel görüşmem gerekli." dediğiniz. Ahmet Hurşit Tolon'un "Sizin ile olur bak diyorum. Dikkat edin orası ile olmuyor. Zaten dün de söyledim gürültü çıkıyor. En sonunda ben de üzülüyorum. Dedim ki efendim böyle olmuyor bu iş. Yok bilmem kürek çekelim. İşte hemen deklare edelim filan. Ya nasıl deklare ediyorsunuz? Hani sizin dedim ki sizin çekmeniz önemli değil. Dümene oturttuğunuz insan önemli. Oldu mu efendim?" dediği anlaşılmıştır. Görüşmede geçen hereke işi nedir? O konuyu neden telefonda cevaplamayarak özel görüşmem gerekli diyorsunuz? Deklare edelim dediği konular nelerdir? Ve dümene oturttuğunuz insandan kasıt neresi içindir? Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Profesör Haberal. Aslında o hereke nedir? Bu benim yazılı savunmamda mevcuttur. Hereke sokak Ankara'da, Nene Hatun Caddesi'nden ayrılan Hereke Sokak ve 4 numarada bir villa var. O villanın yapıcısı rahmetli Profesör Hasan Telatar'dı. Şu anda eşi Ferzan Telatar. Hasan Bey aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nin öğretim üyesiydi. Tabii sonra vefat edince bir bakıma bu görev, yani bu Hasan Bey ile olan yakın dostluğum nedeniyle o villadan Ferzan Hanım çıktığı için acaba bunu ne yaparız deyince, merak etmeyin, burasını Başkent Üniversitesi'nde biz kiralarız ve ona göre bir şekilde burayı değerlendiririz. İşte bir sosyal tesis olarak kullanırız diye söyledim ve gerçekten Başkent Üniversitesi'nin bir sosyal tesisi olarak orası devreye girdi. Daha sonra zaman zaman o diyalog grubu ve daha sonra Milli Egemenlik Hareketi'ni yapan arkadaşlarımızla acaba orada toplanabilir miyiz diye talepte bulundular. Ben de toplanın dedim. Nasıl olsa burası bir sosyal tesistir. Diğer konu, ben hiçbir zaman buna özellikle altını çizerek belirtiyorum ki, burada da herhalde konuşmalarımdan o anlaşılmıştır. Kapalı kapılar arkasından gizli saklı bugüne dek hiçbir şey yapmadım. Oradaki bu telefon ile görüşmeyelim dememin sebebi, zaman kısa. Şimdi burada eğer bir şey konuşacaksak lütfen gelin ya burada konuşalım. Sanıyorum Sayın Tolon da buralarda olabilir. Eğer başka bir amaç ile geldiyse elbet ki Sayın Tolon bunu açıklayabilir. Ama öyle gizli konuşalım, işte gizli şunu yapalım. Bunların doğrusu gerçekten çok üzücü bir konudur. Gündeme getirilmesi itibariyle. Bu diyalog grubu ve Milli Egemenlik Hareketi grubunun toplantılarına katılıyor Sayın Tolon. Ben daha önce de söylediğim gibi bu toplantılara her zaman gidemem. Ameliyatım vardır. Katılmadığım bir toplantıda daha sonra da detaylı bile öğrenmedim. Yani bilmiyorum ne olduğunu. Dolayısıyla böyle bir telefon etti bana. Görüştük. Ben de kendisine bunları söyledim. Ondan sonra da zaten bir tek bir platform grubu ile bana geldi Sayın Tolon. Ondan sonra da Sayın Tolon ile görüşmedim. Olay budur. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Hereke, hereke sokakta yapılan faaliyet nedir? O faaliyeti biraz daha açar mısınız? Profesör Haberal. Faaliyet dediğim, şimdi burasını ben bir yerde Sayın Merhum Hasan Telatar'ın bir tesisi olması hesabı ile, yani oraya sahip çıktım. Bugün de burayı aynı şekilde devam ettiriyorum. Bekçisi var, orada bulunan bir elemanı var ve zaman zaman gerek bizim arkadaşlarımız gider. Orada bir hani sosyal faaliyet dediğim işte toplantı yaparlar. Küçük toplantılar, gruplar halinde bunlar bu şekilde devam eder. Ama itiraf edeyim ki şu ana kadar gerçek anlamı ile şunu yapalım diye de bir karar veremedik. Çünkü yeri öyle bir şey ki hani bir şeye uyguluyoruz uymuyor, bir başkası ile uygulanıyor olmuyor. Hani böyle hani düşünüp duruyoruz ama zaman zaman bu tip faaliyetler olunca arkadaşlar da rica ettiler. Diyor ki tamam gidin konuşun. Zaten konuştukları şey öyle ona buna basına şuraya buraya açık kapalı toplantılar değil ki. Orada arkadaşlar toplantı yapıyorlar ya, orada basından insanlar vardır. Yahut da çıkıyorlar basın toplantısı yapıyorlar. Ya bunun öyle kapalı gizli bir toplantı yeri değil ki. Şimdi bütün bunlardan ben şunu görüyorum. Yani öyle ki demek ki insanlar bir araya gelip bir konuyu konuşamayacaklar. Ve veya her konuşulan şey mutlaka ya işte bir darbe peşinde ya bir örgüt peşinde veya başka bir şey peşinde gibi değerlendirilecek. Bunlar gerçekten benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti'ne yakıştırabileceğim şeyler değildir. Türkiye demokratik, anayasal bir hukuk devletidir. Bu olmak durumundadır. Eğer biz anayasal haklarımıza, hukuk haklarımıza sahip çıkmazsak o zaman acaba ülkemiz nasıl gidecek? Nereye gidecek? Bu hepimizin problemidir Sayın Başkan. Dolayısıyla doğal olarak günlük yaşamımızda bulunan, cereyan eden olaylardır. Gayet normal olan olaylardır. Ekstra bir şey değil ki. İki kişi bir araya geliyor. Acaba ben biraz önce söyledim. Acaba ben dinlenir miyim? Acaba işte şu olur mu? Bunları kabul etmek mümkün değildir ve ülkeme de yakışmıyor. Bunun da altını özellikle çizerek belirtiyorum. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. 16.11.2008 günü saat 15.32'de Osman Nahit Duru ile yapmış olduğunuz bir telefon görüşmesinde özet ile sizin "Nasıl oldu toplantı? Ben izleyemedim, toplantıdaydım." dediğiniz. Nahit'in "Hocam, Mümtaz Hoca çok iyi şeyler söyledi. İstanbul Bora Başkanı da aynı şekilde. İyi oldu yani şey olarak." dediği. Sizin "Mühim olan oraya sahip çıkmamız önemliydi canım." dediğiniz. Nahit'in "Evet evet, yani bu Mümtaz Hoca Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yerinde durmasının doğru olmadığını da şöyle bir anlattı." dediği. Sizin "Çok güzel, çok güzel, çok iyi, tamam iyi oldu. Sen salı günü de yapacağın şeyde." dediğiniz. Nait'in "Bugün hocam zaten başlangıçta şey söyledim, bugün hukukçular ile hukuki açıdan, salı günü kırmızı çizgide aynı konuyu siyasiler ile siyasi açıdan irdeleyeceğiz." dediği. Sizin de "Ya ona çok özellikle o Anayasa Mahkemesi Başkanı ile ilgili gereğini mutlaka yapacağız. O adamın yeri orası değil." dediğiniz. Nait'in de "Hocam çok çok ileti geldi, çok ileti geldi" şeklinde beyanları var bu görüşme içerisinde. "Mühim olan oraya sahip çıkmamız önemliydi canım" şeklinde beyanınız var. Bu beyanınızı açıklar mısınız? Profesör Haberal. "Tabii Anayasa Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa mahkemesidir. O Anayasa Mahkemesi'ne hepimizin sahip çıkması lazım. Kişilerin değil Anayasa Mahkemesi. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederler. Bugün eğer biz, hani bir her ne kadar ben bir terör örgütü suçlaması ile buradaysam da yine anayasal bir Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı ortam içerisinde ben bunları yine anayasal hakkımı kullanarak bunları beyan edebiliyorum. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi hepimizin Anayasa Mahkemesidir. Ha, başkana gelince şunu açıkça belirteyim ki Haşim Kılıç benim yakın arkadaşımdır. Yani öyle uzaktan tanıdığım bir kişi de değildir. Zaman zaman gelip benim kendisini gidip ziyaret edip yani gerçekten ülke sorunlarını beraber tartıştığımız o denli yakın bir arkadaşımdır. Bazı kararlarında gerçekten yani onun tarafsız ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak olması düşüncesiyle ben Haşim Kılıç'ın kendisini kendi yüzüne tenkit eden kişiyim yani. Haşim Kılıç'ın arkasından bunları konuşan kişi değilim ki. Haşim benim arkadaşım. Nitekim Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı çıktı açıktan dedi ki, suçsuz insanları suçu ispat edilinceye kadar tutmak bir hatadır. Bunu herhalde bir şey kastederek söylüyor, bir şey bilerek söyledi. Biliyor ki bir takım suçsuz insanlar gereksiz yere, maalesef şimdi ben kendime soruyorum, ben niye buradayım? Sebep ne? İspat edilen ne var benimle ilgili? Var mı öyle bir belge? Bunu bana söyleyin de ben bunu açıklayayım. Dolayısıyla evet ben Haşim Kılıç'ı tenkit ederim. Ama kişisel olarak tenkit ederim. Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak orada oturduğu sürece o Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığını temsil ediyor. Ama ben kendi genel müdürüm ile konuşurken de rahatsız olduğum konuları onunla paylaştım. Ondan ibarettir. Onun dışında başka bir şey değildir. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Bu görüşme içerisinde Anayasa Mahkemesi Başkanı hakkında gereğini mutlaka, ya mutlaka yapacağız sözü ile neyi kastettiniz ve gereğini nasıl yapacaktınız onu açıklar mısınız? Profesör Haberal, hayır ben orada itiraf edeyim ki pardon görevi düşünürken ülkemizde doğru olan neyse biz onu yapmak zorundayız. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak doğru neyse hepimiz sadece ben değil hepimiz o doğruları yapmak zorundayız. Çünkü doğru tektir. Doğruyu kabul edenler kazanır. Kabul etmeyenler kaybeder. Onun için doğru neyse ben bunu yaparım. Size söyledim. Haşim Kılıç benim arkadaşım. Haşim Kılıç'a ne yapacağım ben, ne yapabilirim? Sadece gelirim Haşim'e derim ki sana sitem ediyorum. Niye bunu böyle yaptın? Ki bunu yapan kişiyim ben. Yani Haşim Bey bunu çok iyi biliyor. Onun için bunu değişik şekilde yorumlamak gerçekten benim yönümden kabul edilir bir şey değildir. Kaldı ki ben yazılı savunmamda da bunları belirttim. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Aramada Kanal B televizyonunda 84 numarası verilen bir CD ele geçirilmiş. CD içerisinde bir ses kaydı var. Bu ses kaydında uzunca çözümü yapılmış 0103 ile 0121 dakikası arasında şöyle bir beyan var. Hadi bakalım, sıkıysa Çankaya'ya birini bindirsin arabaya da yemin ettirip göndermeye kalksın. Yolda kaza olur, elektrik kesilir, neler olur olmaz. Olmayacağını gösterir yani yapamazsın bunu şeklinde beyanları var. Bu CD içerisindeki ses kaydında kimler konuşmaktadır? Konuşulan konular nelerdir? Biliyor musunuz? Açıklar mısınız? 9. ayrımın sonu, sayfa 101.